Ayrım 32.
Ayrıca akıllıca düşünülmüş bir seçim sistemi, her hizbin, sablema, başkanlık ve yüksek seçimli mevkiler için kendi adaylarını göstermesini ve aynı partinin lema, bütün hiziplerince alınan oylar toplamının en kuvvetli hizbin adayı hesabına yazılmasına imkan vermektedir. Örneğin 1950'de Colorado'lar 3 aday göstermişler ve bunlar arasında en çok oy alan M. Martinez Trueba, kendisine ve 2 Colorado'lu rakibine verilen oylar toplamının Blanco adayının aldığı oylardan daha fazla oluşu dolayısıyla seçimi kazanmıştır. Bununla birlikte Blanco Partisi'nin bir hizbi 1941 yılında Bağımsız Beyaz Parti adı altında partiden ayrılmıştır. Halen bu parti pek az milletvekiline, %10'dan az, sahip bulunmaktadır. Türkiye'de de tek parti sistemi 1945'te Bay Celal Bayar'ın Demokrat Parti'yi kurmasıyla sona ermiştir. 1946 seçimlerine iki parti katılmış fakat hükümetin baskıları demokratların milletvekili sayısını büyük ölçüde azaltmıştır. 1948'de Demokrat Parti içinde bir bölünme olmuş ve bundan İhtiyar Maraşal Çakmak etrafında toplanan Millet Partisi doğmuştur. 1950'deki serbest seçimlerde Demokrat Parti kullanılan oyların %55'ini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39 sandalyesine karşılık, oysa bu parti oyların %40'a yakınını almıştır, 408 sandalye elde ederek ezici bir zafer kazanmıştır. Millet Partisi ancak bir milletvekilliği almıştır. Halen Türkiye'de bir iki parti sistemi mevcuttur. İki parti sisteminin coğrafi dağılımı böyledir. Bu sistemin Kara Avrupa'sında mevcut olmadığı görülüyor. Ancak günümüzde iki ülke, Almanya ve İtalya, iki parti sistemi yönünde oldukça belirgin bir eğilim gösteriyorlar. Burada siyasal mücadele bir çok parti sistemi görünüşü altında, diğerlerinden nispetsiz derecede güçlü iki büyük kuruluşa, Almanya'da Sosyalist ve Hristiyan Demokrat Partiler, İtalya'da Komünist ve Hristiyan Demokrat Partiler inhisar etmektedir. Almanya'da komünistlerin güçsüzlüğü, İtalya'da sosyalistlerin bölünmeleri ve Nenni grubunun komünistlerce uydulaştırılması, her iki ülkede sağın zayıf oluşu, bir tek parti diktatoryası altına düşmeden önce çok parti sisteminde yaşamış bulunan bu uluslarda, böyle oldukça istisnai bir siyasal duruma yol açmıştır. Bu örneği Türkiye'deki durumla karşılaştırmak da hayli ilginçtir. Şüphesiz iki örnek arasında gerek diktatörlüğün nitelikleri, gerekse düşme koşulları ve daha önceki siyasal durum bakımlarından derin farklar vardır. Gene de bütün bu ülkelerde tek partinin ortadan kaldırılması ikici eğilimler doğurmuştur. Bu olgunun ne dereceye kadar iki parti sisteminin aşağıda belirteceğimiz doğal karakterinden ileri geldiği sorulmaya değer. İki parti sisteminin yer bakımından dağılımını tasvir ettikten sonra onun zaman içindeki dağılımını da inceleyecek olursak, 19. yüzyıldan bu yana üç farklı tipin birbirini izlemiş bulunduğu ortaya çıkar. Önce servet esasına dayanan seçim sistemi, muhafazakarlar, liberaller karşıtlığının belirlediği bir burjuva iki parti sistemine vücut vermiştir. Bu partilerin sosyal ve ideolojik altyapıları ülkeden ülkeye az çok değişmektedir. Genellikle muhafazakarlar daha çok aristokrasiye ve köylü sınıfına, liberallerse şehirlerdeki tüccar, sanayici ve aydın burjuvaziye dayanmışlardır. Ancak bu basitleştirilmiş ayrım pek yaklaşık mahiyette kalmaktadır. Uygulamadaki sınır çizgisi çok daha karmaşık ve nüanslıdır. Bazı ülkelerde, örneğin İskandinavya'da, tutucu aristokrasi şehirlerde toplanmıştı. Dolayısıyla liberal eğilimler ilkin köylerde ortaya çıktı. Daha doğrusu bir çiftçi liberalizmi, daha aydın ve endüstriyel nitelikteki bir şehir liberalizmine karşı gelişerek temel iki parti eğilimini üç parti sistemine çevirdi. Doktrin bakımından muhafazakarlar otoriteyi, geleneği ve yerleşik düzene itaati övüyorlar. Bireyci ve akılcı liberallerse Amerikan ve Fransız devrimlerini ve bunların bütün dünyaya tanıtmış olduğu özgürlük ve eşitlik düşüncelerini savunuyorlardı. Ancak bunların çoğu genel oy konusunda ve özellikle işçi sınıflarınca istenen sosyal değişimler hakkında çekingen görünüyorlardı. Genellikle protestan ülkelerde iki parti sistemi dinsel husumetler yüzünden karmaşıklaşmadı. Katolik ülkelerde ise ruhban sınıfıyla eski rejim arasındaki fiili bağlantı muhafazakarları kilise tarafından desteklenen bir parti havası verdi ve liberalleri de kilise aleyhtarlığına itti. Zaman zaman siyasal mücadele özellikle okullar konusunda çok kızışan bir din kavgası haline aldı. Örneğin Fransa ve Belçika'da. 19. yüzyılın ikinci yarısında radikalizmin gelişimi iki parti sistemini tehlikeye sokar gibi oldu. Ancak burada daha çok liberallerin kendi içindeki bir bölünme söz konusuydu. Ilımlı liberaller kendilerine karşı bir sol eğilimin gelişmesine tanık oldular. Çoğu zaman bu sol eğilim ya parti içinde kalmaya devam etti ya da onunla tekrar birleşti yahut da ortadan kalktı. Bununla birlikte 1891'de Hollanda'da, 1906'da da Danimarka'da sürekli bir radikal parti liberallerden ayrıldı. Fransa'da 1901'de radikal partinin kurulması farklı bir durumun sonucudur. Buna karşılık sosyalizmin gelişmesi bu ilk iki parti sisteminde genel bir değişim yarattı. Bazı ülkelerde bu gelişim uzun süre sınırlı oy sistemi yüzünden frenlendi. Böylece ulusal toplum içinde üç parti faaliyet gösterdiği halde parlamentoda iki parti sistemi varlığını sürdürdü. Genellikle yöresel düzeyde ve komünlerde oy hakkı daha geniş olduğundan meclislere kalabalık sayıda girebilme olanağından yoksun bulunan sosyalist temsilciler belediye başkanlıklarına ve belediye meclislerine nüfuz ettiler. Bu bakımdan genel oyun kabulü ya da sınırlı oyun genişletilmesiyle sosyalist partilerin parlamento planında görünmeleri arasında sık sık gözlemlenen bir paralellik mevcuttur. Belçika'da 1894 tarihli seçim kanunu 28 sosyalistin meclise girmesini sağlayarak geleneksel iki parti sisteminin yerine bir üç parti sistemini geçirmiş ve liberalleri üçüncü duruma düşürmüştür. Hollanda'da ilk sosyalist milletvekilleri seçmen sayısını 295 binden 577 bine çıkaran Van Hoyten kanununun uygulanışıyla birlikte sahneye çıkmışlardır. İsveç'te 1909 tarihli seçim kanunu Riksdag'daki sosyal demokrat üyelerin sayısını iki katına yükseltmiştir. Diğer ülkelerde Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç ve diğerleri ise genel oy sosyalizmin ortaya çıkışından önce mevcut olduğundan bu akım engelle karşılaşmaksızın gelişebilmiştir. Sosyalist partilerin doğuşu 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başlarında Avrupa'da ve Britanya dominyonlarında hemen hemen genel bir olgu teşkil etmiştir. Buna rağmen her yerde iki parti sistemi yıkılmış değildir. Doğrusunu söylemek gerekirse eskiden bir iki parti sistemine sahip olup da sonra bunu yeniden kuramayan sadece tek bir ülke vardır. 1899 seçim reformu nedeniyle Belçika. Bütün diğer ülkelerde iki parti sistemi kısa ya da uzun bir süre ortadan kalkmış ve sonra Marksist doktrininin sınıf mücadelesi şemasına oldukça benzeyen yeni bir biçim, bir burjuva partisi ile bir sosyalist partinin rekabeti altında tekrar doğmuştur. Bu burjuva partisi bazen iki eski partinin muhafazakarlarla liberallerin birleşmelerinin sonucudur. Avustralya ve Yeni Zelanda'da böyle olmuştur. Diğer ülkelerde ise liberallerin elenmesiyle muhafazakarlar sosyalistlerin karşısında tek başlarına kalmışlardır. Örneğin İngiltere. Ancak bunun tersi, muhafazakarların liberaller yararına olarak elenmesi vuku bulmamıştır. Bu sonuncu nokta doğal nedenlerle açıklanabilir. O sıralarda liberaller programlarının ana maddelerini gerçekleştirmiş ve dolayısıyla tutucu bir tutum almak zorunda kalmışlardı. Bir sosyalist partinin ortaya çıkması, tabiatıyla bunlara soldaki taraftarlarının bir bölümünü kaybettirirken, Kızıllar korkusu da başka bir bölümünü muhafazakarların kucağına itmiştir. Nihayet bu ülkelerde uygulanan çoğunlukçu seçim sistemi doğal olarak Merkez Partisi'nin aleyhine işlemektedir. Burada ele aldığımız konu bir muhafazakar sosyalist dualizminden çok bir muhafazakar işçi dualizmidir. Bu yeni dualizm sadece sosyalist partilerin sendikal bir temele dayandığı, dolaylı yapıda olduğu, doktriner bakımdan dogmatik nitelik taşımadığı ve devrimci değil reformcu eğilimler gösterdiği ülkelerde kurulmuştur. Sonuncu özelliğin önemi büyüktür. Partilerden biri yerleşik düzeni yıkmak istediği takdirde iki parti sistemi varlığını devam ettiremez. Hiç değilse ancak bu parti muhalefette kaldığı sürece devam ettirebilir. Günümüzde bu problem ister dolaylı ister dolaysız yapıda olsun, hepsi de reformcu karakter almış bulunan sosyalist partiler bakımından söz konusu değildir. Örneğin Batı Almanya'da bir Hristiyan demokrat sosyal demokrat dualizmine ulaştığı takdirde, ki ülkenin bugünkü evrimi onu açıkça bu yöne itmektedir, bunun hiçbir tehlikesi olmayacaktır. Fakat üçüncü bir iki parti sistemi tipinin ortaya çıkması problemi yeniden günün konusu haline getirmektedir. Gerçekte henüz hiçbir yerde mevcut olmamakla birlikte bazı ülkelerde, örneğin İtalya'da, açık bir gelişim gösteren bu tip komünist partisiyle bir batıcı partinin karşıtlığıdır. Tek turlu çoğunluk sisteminin kabulü şüphesiz bunu çabuklaştıracak fakat sonuç felaketli olacaktır. İktidara geçen bir komünist partisinin ilk işinin rakibini ortadan kaldırmak olacağı besbellidir. Dolayısıyla iktidardaki rakip partinin ilk ödevi de Sovyet tipi bir diktatörlüğün kurulmasını önlemek için komünistlerden daha önce harekete geçmek olacaktır. Buysa başka türlü bir diktatörlüğün kurulması demektir. Şu halde iki parti sisteminin iki tipini ayırt etmek gerekir. Rejimin genel siyasal felsefesinin ve temel ilkelerinin her iki tarafça da kabul edilmiş olduğu ve iki rakip arasındaki karşıtlığın sadece araçlara ve tali amaçlara ilişkin bulunduğu teknik iki parti sistemi ve partiler arası rekabetin rejimin kendi mahiyetine, hayatın temel kavramlarına taalluk ettiği ve bir din savaşı havasına büründüğü metafizik iki parti sistemi. Bunlardan yalnız ilkinin yaşama yeteneği vardır. Diğer bir deyimle partilerden biri totaliter yapıda olduğu takdirde iki parti sistemi düşünülemez. Her şeye rağmen iki parti sisteminde doğal bir karakter var gibi görünür. Yani siyasal tercihler çoğu zaman iki alternatif arasında bir seçme şeklini alır. Her zaman bir partiler dualizmi mevcut değildir. Fakat hemen her zaman bir eğilimler dualizmi mevcuttur. Her politika iki çeşit çözüm arasında bir seçmeyi içerir. Uzlaştırıcı dediğimiz çözümler bunlardan ya birine ya da ötekine yaklaşır. Buysa siyasette merkezin mevcut olmadığı anlamına gelir. Bir merkez partisi olabilirse de bir merkez eğilimi, bir merkez doktrini yoktur. Merkez karşıt eğilimlerin ılımlı unsurlarının, ılımlı sağcılar ve ılımlı solcular, buluştuğu kesişme noktasına verilen addır. Bütün merkezler kendilerine karşı bölünmüş ve iki yarıya ayrılmış durumdadırlar. Çünkü merkez solun sağ kanadıyla sağın sol kanadının suni bir gruplaşmasından başka bir şey değildir. Merkezin kaderi parçalanmak, yalpalamak ya da yok olmaktır. Yarısı sağa, yarısı sola oy verdiği zaman parçalanır. Blok halinde kah sağa kah sola oy verdiği zaman yalpalar. Oya katılmadığı zaman da yok olur. Merkezin rüyası çelişik özlemlerin bir sentezini gerçekleştirebilmektir. Oysa sentez ruhsal bir güçten ibarettir. Eylem tercihi siyasette eylemi gerektirir. Merkezin tarihi bu soyut uslamlamayı örneklerle aydınlatmaktır. Örneğin 3. Cumhuriyet'te Radikal Parti'nin, 4. Cumhuriyet'te Sosyalist Parti'nin ya da Cumhuriyetçi Halk Hareketi'nin geçirdiği evrime bir bakalım. Göreceğiz ki dualizmlerin üst üste gelişi dışında gerçek merkezler mevcut değildir. MRP siyasal bakımdan sağda, sosyal bakımdan soldadır. Radikaller ekonomik bakımdan sağda, mistik bakımdan soldadırlar. Doğal siyasal dualizm kavramına birbirlerinden çok farklı sosyolojik anlayışlarda da rastlanır. Bazı yazarlar radikal yaratılışla, kelimenin 19. yüzyıldaki anlamında, bugün buna devrimci yaratılış demek gerekir, tutucu yaratılışı karşılaştırmaktadırlar. Dipnot, özellikle bakınız Macaulay, History of England, London 1849, 1, sayfa 82-83. Bu kısa ve yaklaşık bir görüş olmakla beraber büsbütün yanlış değildir. Bazı kimselerin benimsenmiş fikirlerden, kabul edilmiş geleneklerden, her zamanki alışkanlıklardan büyük rahatlık duydukları, diğer bazılarının ise her şeyi değiştirmek, her şeyi başkalaştırmak, her alanda yenilikler yapmak için zorlayıcı bir ihtiyaç duydukları doğrudur. Atalarımızın aptallığı çocuklarımızın aklından yeğdir yollu İngiliz sözü, tutucu yaratılışı çok iyi ifade eder. Bu iki eğilimin farklı yaşlarla özdeşleştirilebileceği, gençlerin radikal, olgunluk çağındakilerin ise tutucu oldukları ileri sürülmüştür. Sağa kayırmak için seçmen yaşını yükselten, solu kayırmak için bu yaşı indiren yasa koyucular da uzun süredir bu olgunun farkındadırlar. Marksizm bu temel maniheizmi Anglo-Sakson ülkelerinin şimdiki iki parti sistemlerinde yaklaşık ifadesini bulan burjuvazi proletarya karşıtlığı tarzında yeni ve değişik bir biçim altında tekrarlamaktadır. Siyasal bakımdan en çok bölünmüş gibi görünen ülkelerdeki siyasal bilim araştırmaları bir eğilimler dualizmini ortaya çıkarmaktadır. François Gogel, 3. Cumhuriyet'in çok sayıdaki çeşitli partilerin gerisinde düzenle hareket arasında sürekli bir mücadelenin mevcut olduğunu gösterebilmiştir. Küçük Fransız köylerinde kamuoyu beyazlarla kızılları, kilise taraftarları ile laikleri kendiliğinden ayırt etmekte, bunu yaparken de çeşitli resmi etiketlerle uğraşmayıp işin özünü yakalamaktadır. Tarih boyunca bütün büyük hizip mücadeleleri dualist nitelik taşımıştır. Armanyaklarla Burgundiyalılar, Gelflerle Gibelenler, Katoliklerle Protestanlar, Girondenlerle Jacobenler, muhafazakarlarla liberaller, burjuvalarla sosyalistler, batılılarla komünistler. Bütün bu karşıtlıklar basitleştirilmiş olmakla beraber ancak tali farklar ihmal edilmiş bulunmaktadır. Kamuoyu ne zaman büyük temel sorunlarla karşılaşırsa iki karşıt kutup etrafında billurlaşma eğilimi gösterir. Toplumların doğal gidişi iki parti sistemini teşvik eder. Ancak aşağıda belirtmeye çalışacağımız karşıt eğilimlerin bunu engellemesi şüphesiz mümkündür. İki parti sistemi ve seçim sistemi. İki parti sisteminin bu doğal karakterini kabul ettiğimiz takdirde, doğanın niçin Anglo-Sakson ülkeleriyle bunların nadir taklitçilerinde serbestçe geliştiğini, Kara Avrupası uluslarında ise niçin engellendiğini açıklamak gerekir. Anglo-Sakson dehasına bu düşünceye Amerikan yazarlarında sık rastlanır ve Latin ırklarının yaratılışına, oysa çok parti sistemi İskandinavya'da, Hollanda'da ve Almanya'da da mevcuttur, dayanan açıklamalara sırf hatırlatmak kabilinden değinebiliriz. Bunlar büsbütün yanlış olmasalar bile bizi geçerli sonuçların formülleştirilmesine imkan vermeyecek derecede belirsiz ve yaklaşık bir alanda bırakırlar. Gustave Le Bon'un yaptığını tekrarlamakta bir anlam yoktur. Aynı şekilde iki parti sistemini Britanya halkının sporcu ruhuna bağlayan, bu ruh onları siyasal mücadelelere rakip takımlar arasındaki bir maç gözüyle bakmaya sevk etmektedir. Salvador de Madariaga'nın bu açıklamasını da hatırlatıp geçebiliriz. üç parti sisteminin hüküm sürdüğü 1910-1945 yılları arasında bu sporcu ruh ortadan kalkmış olsa gerektir. Avam kamerasının dikdörtgen biçimi ve karşılıklı iki sıra dizisiyle Fransız yarım dairesini karşılaştıran ve bunlardan birincisinin doğal olarak iki parti sistemine yol açtığını, ikincisinin ise açık bir sınır çizgisinin olmayışı yüzünden grupları çoğalmaya ittiğini söyleyen André Morvan'ın bu renkli fikirleri de daha fazla ciddiye alınamaz. Bu eğlenceli gözlemi tersine çevirmek de mümkündür. Meclislerin planı acaba parti sayısının sebebi midir yoksa sonucu mu? Yarım daire ya da dikdörtgen mi önce gelir yoksa iki parti ya da çok parti sistemi mi? Cevap bizi hayal kırıklığına uğratacaktır. İngiltere'de kameranın biçimi iki parti sisteminden eskidir. Fakat Fransa'da parlamentonun topografyası çok parti eğiliminden daha sonra belirlenmiştir. Amerikan meclisleri ise iki parti sistemlerine halel getirmeksizin yarım daireyi kabul etmişlerdir. Tarihsel açıklama daha ciddi mahiyettedir. Amerika ve İngiltere'deki çok eski iki parti alışkanlığı şüphesiz sistemin şimdiki kuvvetinde bir etken olmuştur. Geriye bu alışkanlığın niçin bu kadar sağlam şekilde kök salmış olduğunu bulmak kalıyor. Yoksa problem sadece zaman içerisinde geriye götürülmüş olur. İki parti sistemini doğuran kaynaklar ancak her ülkeye özgü çözümlemelerle belirtilebilir. Bu ulusal etkenler şüphesiz çok önemlidir. Ancak çoğu zaman yapıldığı gibi bunlara ağırlık vererek teknik karakterdeki genel bir etkenin yani seçim sisteminin de etkisini küçümsememek gerekir. Bu etkiyi aşağıdaki formülle şemalaştırabiliriz. Tek turlu çoğunluk usulü iki parti sistemini teşvik eder. Bu kitapta belirtilmiş olan bütün varsayımlar arasında gerçek bir sosyolojik kanununa en çok yaklaşanı muhakkak ki budur. Tek turlu çoğunluk usulü ile iki parti sistemi arasında hemen hemen tam bir korelasyon gözlemlenebilir. İki partili ülkeler çoğunluk sistemine sahiptir. Çoğunluk sistemine sahip olanlar da iki partilidir. İstisnalar çok nadirdir ve özel koşullarla açıklanmaları genellikle mümkündür. Çoğunluk usulü ile iki parti sistemi arasındaki bu genel düşümdeşlik hakkında biraz tafsilat verelim. İlk olarak İngiltere ve Dominyonları örnek gösterebiliriz. Bunların hepsinde tek turlu çoğunluk usulü uygulanmakta ve hepsinde muhafazakar liberal rekabetinin yerine muhafazakar işçi rekabetinin almakta olduğu bir iki parti sistemi mevcut bulunmaktadır. Aşağıda görüleceği gibi istisna teşkil eder görünen Kanada gerçekte genel kurala uymaktadır.